Ayrım 9. Paramparça. Annem beni gördüğünde korkudan ölüyordu neredeyse. Bitkin bir halde Karl Valentin sokağı 11 numaradaki evimizin mutfağında dikilmiştim ve ağzımdan tek bir söz çıkmıyordu. Söyleyecek bir şeyim yoktu. Her an işitebileceğim mazarı bekliyordum. Aman Tanrım Felix, sen aklımı mı kaçırdın? Ölmek mi istiyorsun? Senin akıllı bir çocuk olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Bundan böyle antrenmana gitmek yasak. Anlaşıldı mı? Evet, bunu bekliyordum. Üstelik bunu istiyordum da. Vücudum hissizleşmişti. Kafam davul gibiydi. Asla uyanmayacağım bir kabusun içindeydim. Ve belki de azar işitmek bana iyi gelirdi. Bazen azar işitmek insanı uyandırır. Fakat annem hiç konuşmadan beni izliyordu. Sanki sırtıma en az 7 şiddetli kırbaç vurmuşlar. Beni hırpalayıp bedenime dörde bölmüşler. Ve bana bakıyordu. Ardından beni kollarına aldı ve banyoya taşıdı. Bana çay koydu. Tıpkı melek gibi davrandı. Ölümüne çarpışan ve mücadeleyi son anda kazanmak için iyileşen bir şövalyeydim onun gözünde. Oysa ben ne bir şövalyeydim ne de ölümüne mücadele etmiştim. Ben doğuştan kaybetmiştim. Ve her şeyimi kolaylıkla elimden almışlardı. Antrenörümüz Willi'yi, dünyamızın merkezi olan top sahamızı, arkadaşlarımı, vahşiler takımını ve tabii ki yaşamın biricik anlamı olan futbolu. Bu yüzden annemin ilgisinin bana en ufak bir faydası yoktu. Tamam, belki beni zatürreden ya da üşütmeden kurtarabilirdi. Ama aslında tek yapabildiği bana acımaktı. Tanrım, acınmak nasıl da cesaret kırıcı bir durummuş meğer. Siz bunu anlamıyorsunuz değil mi? Yaşamımın böylesine önemli bir anında acınmak, başıma gelebilecek en berbat şeydi. Böyle bir anda ihtiyacım olan tek şey arkamda duracak, başımı soktuğum kumlardan çekip çıkaracak, ne yapmam gerektiğini söyleyecek, korkumu yıkıp cesaretimi bana geri verecek ve hayallerimi yeniden uyandıracak birisiydi aslında. Böyle bir anda yanımda olmasını gereken babaya bir ihtiyacım vardı ve o çoktan alıp başını gitmişti. Annem ve onun bana acımasıyla baş başaydım. Lanet olsun, o akşam ve ertesi gün ağzımı bıçak açmadı. Vahşiler takımının diğer üyelerinde de durum pek farklı değildi. Dünyamız bir günde sanki bir göktaşı çarpmışçasına alt üst olmuştu. Mevsimler bile değişmiş, yazımız sonbahara dönmüştü. Kapkara bulutlardan durmaksızın yağmur boşanıyordu. Üzerimize çöken ağırlık başımızı öne eğiyor ve gözlerimiz ayak uçlarımızdan başka yere bakmıyordu. Okulda bile hiç konuşmadan yan yana duruyorduk. Fabi ve Leo'nun arasında suskunca oturuyordum. Arkamızdaki Raban ve Julie de çıt çıkmıyordu. Sessizliğimiz öğretmenimizin dikkatini çekti. Rossi de bizim için endişeleniyordu. Öğretmenimize bir şey söylemedik. Rossi ise umurumuzda bile değildi. Okul bittiğinde birbirimize selam vermeden usulca evlerimize dağılıyorduk. Kimse kimseyi görmek istemiyordu. Ne Leon ağabey Marlon'u ne de Yule'yi kardeşi Yoka'yı. Suskunluğumuzun 3. gününde Fabi, Sülünlü Bahçe 4 numaradaki evlerinde legolarını duvara fırlatmış ve ütü yaparken annesine yardım etmeye koyulmuştu. Hiç konuşmadan çamaşırları sebetten alıp katlıyor ve dolaba yerleştiriyordu. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmamış olan annesi şaşkınlık içinde durmuş, oğlunu izliyordu. O kadar şaşırmıştı ki ütü sehpası yanmaya başlayan yazlık elbiseyi fark etmemişti. "Anne!" diye bağırdı Fabi. Ütüyü elbisenin üstünden aldı ve bir bardak suyu alevlere boşalttı. "Tanrı aşkına neler oluyor sana?" Annesi, "Asıl sana neler oluyor?" diyerek oğlunun kendisine sorduğu soruyu endişeli bir ses tonuyla tekrarladı. "Neden top sahasında değilsin sen?" Fabi olduğu yerde sıçradı. O karşı konulmaz gülümsemesini takınmaya çabaladı. Fakat bunu hayatında ikinci kez başaramadı ve hızla odasına koştu. "Sen bunu anlayamazsın!" diye hınçla bağırdı ve kapıyı çarparak kapadı. İşlerini tamamlayıp evlerinin çaprazındaki bürosundan evine dönen Yuli ve Joka'nın anneleri anahtarı deliğe soktuğunda henüz kapının altından sızan suyu fark etmemişti. Fakat kapıyı açmak istediğinde garip bir engelle karşılaştı ve kapı açıldığında üzerine bir sel boşandı. Oğlu Yuli mutfakta yaklaşık 15 cm yüksekliğinde suyun tam ortasında elinde bir süpürgeyle dikiliyordu. "Merhaba, geldin mi?" diye sordu heyecanını gizlemeye çalışarak ve ekledi. "Sana bir sürpriz yapmak istiyorduk." Annesi önce oğluna, sonra sırılsıklam olmuş ayaklarına baktı. Selin kaynağını anlamıştı. Sular koridorun sonundaki banyodan geliyordu. Hızla oraya doğru koştu ve oğlu anahtarı uzatana dek kapıyı boş yere zorladı. "Biraz tartıştık da," dedi Yuli mahcup ve sıkılgan bir halde. "Bunun için mi kardeşini içeri kapattın?" "Evet, çiş yapmaya girdiği zaman. Ama sonra barıştık. Yuka içeride banyoyu temizliyor." Kapıyı aralayan Yuli'nin annesi tavana kadar yükselen sabun köpükleriyle burun buruna geldi. "Yoka!" diye bağırmasının hemen ardından üzerine ikinci bir sel geldi ve koridorda ilerleyerek mutfağı doldurdu. Sel öylesine güçlüydü ki Yoka'nın annesi dengesini kaybetti ve arka üstü oturuverdi. Aynı anda sabun köpükleri üzerini kapladı ve sonunda küçük oğlunu görebildi. Yoka klozetin kenarında parmak ucuyla durmuş, yukarıdaki pencereyi temizliyordu. "Merhaba anne," diye selamladı annesini. "Emi temizliyoruz, ne güzel değil mi?" Üstü başı köpük içinde gülümseyen Yoka, oyuncak bir ayıya benziyordu. Fakat annesi bu durumdan hiç de hoşnut değildi. "Ev temizliği," dedi yalnızca ve ayağa kalkmayı denediğinde bir kez daha arka üstü oturdu. Onun "kahrolası ev temizliği," diye isyan ettiğini gören Yuli endişeyle annesinin yardımına koştu. "Bir şeyin var mı?" diye sordu yumuşakça ve kalkmasına yardım etmek istedi. Fakat annesi onu geri itti. "Size neler oluyor?" diye bağırdı. "Ne işiniz var burada? Top sahanızda olmanız gerekirdi." Yuli ve Yoka şaşkınlıkla baka kaldılar. Anneleri "çabuk dışarı!" diye emrini yeniledi. Ama Yuli ve Yoka itiraz ettiler. "Efendim? Ne?" diye anlamamazlıktan geldi Yuli. "Yoka, bunu yapamayız," diye fısıldadı. Yuli ise hayal kırıklığıyla boynunu büktü. "Düşündüm de aslında bunun için en azından 2 hafta evden çıkmamakla cezalandırılmalıyız." Yuli ve Yoka korkuyla annelerini izliyorlardı. "Bize 3 gün de olsa evden çıkmayı yasaklayamaz mısın?" dedi Yuli yalvararak. Yoka yalvarmaya devam etti. "Evet anne, 3 gün çok da uzun değil," dedi. Hubertus Sokağı 58 numarada oturan Leon ise o gün sırf zaman geçsin diye çorapı gönüllü olarak gezdirmeye çıkarmıştı. Ardından bateri çalmaya başladı. Öylesine hırslı ve sinirli çalıyordu ki çalışma odasının kalın duvarları titriyordu. En sonunda davulu sert vuruşlarla dayanamayıp patladı. Leon'un bir yaş büyük ağabeyi Marlon kulaklarına tıkaç tıkamış, odasında kitaplıktan aldığı kitapları karıştırıyordu. "Ne olabilirim? Başarıya uzanan 50 yol, günümüzün yüz gözle mesleği" gibi başlıklar taşıyan kitapları karıştırıyor ve kendine hedef arıyordu. Profesyonel futbolcu olma hayalleri yıkılmıştı. Yaşamına yeniden bir anlam katmalıydı. Fakat borsacılık ya da televizyon yapımcılığı nasıl olur da ona bir galibiyetin, atılan muhteşem bir pasın veya uzaktan seyredilen bir golün verdiği mutluluğu verebilirdi. Bu nedenle Marlon her akşam tıkaçlarını çıkarıp ve saksafonuyla dev bir çınarın altında içindeki hüznü notalarla yansıttığı blues parçalarını çalmak üzere ormana yollanıyordu. Kimi zaman blues parçalarının yankılarını top sahasına aşıyor ve sallanan sandalyesinde bir şemsiyenin altında oturan Willie'ye dek uzanıyordu. Antrenmanı yasakladığı günden beri Willie boş boş oturuyordu. Dükkanını açmıyordu çünkü artık müşterisi yoktu. Marlon'un son derece ağır ve hüzünlü mesajlarına rağmen Willie yerinden bile kımıldamıyordu. Neyi bekliyordu ki? Tüm bunların sebebi neydi? Biz, yani vahşiler takımı, ne yapmalıydık? Çözüm bulamıyorduk. Eski bulvar 1 numaradaki evlerinde Maxi, 3 gün boyunca kız kardeşinin Barbie eviyle oyalandı. Ardından futbol topu koleksiyonunu düzenledi. Nadide parçalardan oluşan topları listeledi. Ve listeyi kelepir başlığı altında satılmak üzere bir gazetenin ilanlarına faksladı. Artık bu toplara ihtiyacı yoktu. Ona yalnızca eski anılarını hatırlatıyordu. İçimizde en kötü durumda olan Raban'dı. Birkaç haftalığına da olsa kahramanımız olan Raban, Gülbey Sokağı 6 numaradaki evlerinde telefona sarılmış, annesinin arkadaşlarının kızlarını arayıp oturmaya davet etmişti. 10 dakika sonra kızlar kurdeleler ve dantellerle birlikte Raban'ın kapısına dikildiler. Tüm bunlar Raban'ın umurunda bile değildi. Hatta salondaki sandalyede oturup kızların garip oyunlarına alet oluyor, tıpkı bir deney faresi gibi ona yapılanlara çıt çıkarmıyordu. Yağmurun başlamasının üzerinden 3 gün geçmişti. 3 gün önce gökyüzü kapısı 13 numaradaydık. Dibaldo'nun aşağılamalarıyla ve Rossi'nin arkadaşlığımızı reddediğiyle 3 gün yüz yüze gelmiştik. Bile antrenmanları 3 gün önce son vermişti. Bu 3. günün sonunda artık kesin olan tek bir şey vardı. Vahşiler takımı artık yoktu. Öykünün başından beri anlattığım olaylar bizi sarsmış, dağıtmış ve paramparça etmişti. Aslında uzun süre mutluluk sarhoşuyla dolaşmıştık. Güneşin altında uzanıp tatlı rüyalara dalmıştık. Oysa rüya görmek yetmiyor. Hayallerin gerçek olmasına. Hayalleri uğruna savaşmaya hazır olmalı insan. Biz ise savaşmaktan korkuyorduk. Elbette futbol oynamayı ve ileride profesyonel birer futbolcu olmayı çok arzuluyorduk. Fakat içimizi Ribaldo'nun haklı olabileceği korkusu kaplamıştı. Hayır hayır, halimiz çok daha kötüydü. Hepimiz biliyorduk. Ribaldo ne yazık ki haklıydı. Evet, aynen öyle. Biz bir hiçtik. Sokak aralarında top koşturan minik şapşal bebelerdik. Futbol oynayacak yeteneğe de sahip değildik. Her şey sona ermişti. Gerçek apaçık önümüzdeydi.